Herkese merhabalar. Bir kitap, bir film, bir şey podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Uçar var. Bu bölümde başlıkta gördüğünüz üzere manipülasyon üzerine konuşacağız. Ve tabii ki konuya girmeden bu bölümün destekçisi, sponsoru Doku Kliniğe teşekkürlerimizi iletelim. Onların desteğiyle podcast'a devam ediyor olmak bizim gönlümüzü çok ferahlatıyor. O yüzden müteşekkiriz. Şimdi efendim, biz bu kaydı 1 Nisan Pazartesi günü almaktayız. Manipülasyon deyince aslında maalesef pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının aklına seçimler gelir. Çünkü seçimde manipülasyon diye bir gündemimiz vardır. İçinde hiç manipülasyon sözcüğü geçmeyen bir seçim gecesinin ardından bu kaydı yapıyoruz. Çok garip bir ruh halindeyiz. Öncelikle bunu belirtelim. Konuya tabii ki buradan ele almayacağız ama bilin böyle bir halde olduğumuzu, ona göre dinleyin. Şimdi biz bugün tabii ki ikili ilişkilerdeki manipülasyon üzerine konuşacağız. Hatta böyle bir süre böyle romantik ilişkiler serisi gibi bir şey yapmak niyetindeyiz. Önümüzdeki haftanın konusu da biraz böyle bir ilişkiye dair. Böyle bunların tuzakları, güzellikleri falan gibi, bahar gelmişken ve gönül yayları gevşemişken işte böyle aşk meşk ilişki konularında biraz dolanalım istiyorum. Tuğçe şu anda eliyle yüzünü kapatıyor, benim adıma utandı, olsun. Evet efendim, neyse, şimdi bu süper neşeli girişin ardından aslında neşeli olmayan bir şey konuşacağız. Sinemada da edebiyatta da karşılaştığımız bir şey, zehirli bir şey oldukça ve aslında bence son yıllarda psikologların bir takım davranış kalıplarının ismini koymasıyla beraber biraz daha belirginleşen, daha kolay tespit edilebilir hale gelen bir mesele manipülasyon. Bir araç, iki insanın birbiri üzerinde iktidar kurmasına yarayan, ki bence zaten biraz bütün mesele iktidar meselesi her tür ikili ilişkide, ikili veya çoklu ilişkide. Bakın iktidar dedim, yine seçime gitti aklım, neyse. Evet, ben çok konuştum ve hiçbir şey söylemedim gibi hissediyorum. Tuğçe, ya sen girmek ister misin bu bölüme? Hadi gir bakalım, nasıl gireceksin?
Çok konuştum deyince gerçekten bir taraftan tabii sesim kısık, siz duymuyorsunuz ama yani gülüyorum Eylül başladığından beri. Bakalım bu bölüm nasıl bitecek diyerek başlıyorum. Evet, biraz coşkuluyuz, belli olmuştur başlarken. Evet, manipülasyon deyince aklımıza Eylül'ün de dediği gibi bir iktidar kurma, yani başka birinin üzerinde aslında iktidar kurma ve kendi iktidarını güçlendirme meselesi bir büyük mesele. Çok konuşuluyor işte farklı farklı yerlerinden hayatımızda. Hep hayatımızdaydı aslında ama isimlendirdik, yeni isimlendirdik. Eylül'ün dediği gibi hem kendi kendimize daha fazla kafa yormaya başladığımız için hem de psikologlar hayatımızda daha fazla yer ettiği için. Buradaki o ikili ilişkide tabii illaki böyle kadın erkek ilişkisi de değil, yani mesela ailede de bence manipülasyon çok başlı başına bir konu. Annenin özellikle çocuklar üzerindeki etkisi daha manipülatif olabiliyor. Şimdi manipülasyon başkasının duygu, düşünce ve davranışını çeşitli yöntemlerle ona hissettirmeden değiştirmeye çalışması, bir genel tanım yapmamız gerekirse. Buradaki o ona hissettirmeden değiştirmeye çalışmanın bir sürü yöntemi var. Bunların böyle isimleri de konmuş ve psikolojik manipülasyon, yani duygusal manipülasyon denilen kocaman bir kavram var. Ve bunu yapan kişinin, aslında yani manipülasyona maruz bırakan kişinin çoğu zaman da böyle narsist tavırlar içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani birazcık oradan doğuyor ve bunun böyle farklı farklı yöntemleri var. İşte ikna yoluyla olabilir, bir öğüt verme, bir karşı tarafın aşağılama, duygu sömürüsü, bir şeylerden mahrum bırakma, cezalandırma, bir sürü şekli var. Bu da belki şöyle başlamakta yarar olabilir bu genel tanımın üstüne. Manipülasyona uğradığımızı nasıl anlayabiliriz? Çünkü çok sinsi bir şey, yani çok sinsi bir hal manipülasyon, isminden de anlaşılacağı üzerine. İlla ki böyle kocaman kocaman şeylerle, böyle cezalandırmayla olmak zorunda değil. O duygusal şiddet çünkü genelde çok sinsi şekilde hayatımıza giren bir şey. Ve çoğu zaman da bizi suçlu hissettirerek yapılan bir şey. Karşı tarafı suçlu hissettirerek yapılan bir şey. O yüzden belki şöyle başlayabiliriz. Mesela Eylül, sen hiç manipülasyona uğradın, muhakkak uğramışsındır. Hepimiz maruz kalmışızdır manipülasyona. Ben de kaldım, eminim sen de kalmışsındır. İlişkinin farklı formlarında kalmışsındır. Ama sence bunun böyle en kötü ve böyle en, nasıl söyleyeyim sana, yani böyle en sinsi şekilde gerçekten en hissettirmeden yapılan formunu, ismini koyduğunda onun ne olduğunu düşünüyorsun? Yani böyle sana böyle bir iyilik yaparmış gibi yapılmış manipülasyonlar mı? Ya da belki suçlu hissettirerek yapılmış manipülasyonlar mı? Farklı farklı şekillerini eminim görmüşsündür hayatında. Ama sence en kötüsü böyle, en can alıcısı hangisi?
Evet, yani görmüşümdür, yapmışımdır da bu arada bence. Böyle bir şey diyemeyeceğim. Yani kendimde bunu yakaladığımda durdurmaya çalıştığım zamanları biliyorum. Ama böyle gerçekten çok dediğin gibi yani sinsi bir şey. Bence en problemlisi yani ya da benim üzerimde en iyi çalışanı diyeyim. Suçlu hissettirme. Herkesin üzerinde başka bir şey çalışıyor işte. Ama o yani suçlu hissettirme üzerinden yapılan manipülasyon yani hatalı olanın karşı taraf olduğunu belirterek ki aslında belki burada o terimi de gaslighting yani son zamanlarda artık biraz şaka konusu oldu bu terimler dizilerle falan beraber ama ben gaslighting'in çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani kişinin kendi akıl sağlığını sorgulamasına varacak ölçüde yalan söyleme, inkar etme, sindirme bir psikolojik taciz biçimi aslında. Yani bir şekilde hayır sen yanılıyorsun öyle bir şey yok, hayal görüyorsun, delirmiş olmalısın, sen şu an bu ilişkiyi zehirliyorsun deyip bir suçlu hissettirmeye vardıran çok feci bir şey. Yani gaslighting ve çok tetikte olmamızı gerektiren bir şey. Her zaman bu kadar bütün suçlu hissettirme üzerinden çalışan manipülasyonlar gaslighting değil tabii ki. Gaslighting biraz daha agresif bir şey. Ama mesela bir tür minnettarlık yaratarak da insan suçlu hissettirilir. Ki bu da yani böyle ben senin mesela annenin hani ailede annenin dediğin şey mesela annelerin manipülasyon araçlarının en temellerinden biridir o minnettarlık duygusu. Burada benim bu bölümün kitaplarından biri olarak seçtiğim Alfreda Jelinek'in Aşık Kadınları, Avusturyalı yazar Alfreda Jelinek'in. Orada mesela minnettarlığı izlemek zorunda kalmak korkunçtur. Minnettarlık sevince meydan vermez diyordu. Bunu çok önemli buluyorum ben. Yani okuduğumda da böyle bir durup düşünmüştüm. Hakikaten minnettarlık aslında insanın içtenlikle sevinmesine, çünkü denk olmayan bir şey kuruyorsun orada. İktidar diyoruz. Hissettirilen, inşa edilen minnettarlık oradaki hiyerarşiyi ve iktidarı destekleyen bir şey oluyor. İnsan insana minnet duyabilir ama bunu sürekli olarak bir mekanizma olarak önünüze sürülmesi, işte ben senin için neler yaptım ya da işte senin nelerini çekiyorum, idare ediyorum. O yüzden bana bir minnet duymalısın şey insanın elini ayağını acayip bağlayan bir şey. Minnet duyurulmamalı, duyulmalı, duyulması gereken bir şey. Yani birinin sizden minnet beklediğini sürekli olarak hissetmek olabilir bu arada. Zaman zaman minnet duymanız gereken bir durumda duymayabilirsiniz ve bu karşı tarafı kırabilir. Bu başka bir şey ama bunun böyle bir araçsallaştırılması çok problemli bir şey. Yani ben böyle bir aşırı mükemmeliyetçi ve her şeyi doğru yapmak zorunda hisseden biri olduğum için bir şeyi az ya da eksik yaptığım ve söylendiğinde ve suçlu hissettirildiğimde bundan ötürü çok çalışıyor. Arkada ipucu verdim. Bana bir şey yaptırmak istiyorsanız bana kendimi berbat...
Beni suçlu hissettir.
Evet, Tuğçe'cim bak kullanırsın bunu. Ya bir yerde bulundur. Yok ki son yıllarda çok daha fazla farkına varıyorum. Ama yine de tabii ki ya insanın kendi bug'ını bulması gerekiyor bence manipülasyona maruz kalmamak için. Kendi üzerinde neyin çalıştığını bilmesi gerekiyor ve tetikte olması gerekiyor. Daha da var aslında söyleyeceğim işler ama sorunu sana iade edeyim bu podcast'ın bir geleneği olarak. Bir şey soruyorsan senin de cevaplaman gerekir düsturumuzu uyarınca. Senin için ne? Sende ne çalışıyor bilelim de lazım olur.
Ben de suçlu hissettirme genelde çok çalışıyor. Ama annemin de çok uyguladığı, annem manipülasyon yaptığını farkında olmadan acayip manipülatif bir karakter. Şimdi hani dinlerse de açık açık söylemiş olayım. Ama yüzüne de söylüyorum zaten bunu. Yani bunlar çünkü isimlendirildikten sonra bence konuşmak kolaylaştı bunları. Şu anda şöyle yapıyorsun demek en azından artık bence bazı ilişkileri daha net ve sınırları daha çizer hale geldik. Ama tabii o, hani bir anne için özellikle yıllar sonra bunu bu anlamda kabul etmek çok zor. Ama öyle çünkü anneler öyle gerçekten saçlarını süpürge etmiş oluyorlar genelde bizler için. Her ne kadar farkında olsam da orada da işte bu minnet üzerinden gerçekten sorunlar hala yaşıyorum. Ben şu anda farkındayım, manipülasyona uğradım. Ve ama ne olursa olsun böyle o içimdeki o küçük kıvılcımı ve oradaki o hani böyle minik bir tohum atılıyor ya o büyüyen bir şey. Her ne kadar sınır koyarsam koy orada böyle o büyümeye devam ediyor. Bir de şöyle bir yöntemi var manipüle etmenin yücelterek manipüle etme kısmı var. Mesela bir ego okşayarak manipüle etme. Yani o egoyu büyüterek, yükselterek ya yani o karşı tarafı böyle hayır diyemeyecek seviyeye getirerek bir manipüle etme yöntemi var. Mesela bu da çok tehlikeli ve bunu bence anlamak da zor. Özellikle karşı tarafta birazcık o da hani böyle narsist bir karakterse azıcık onun içerisinden sıyrılması ve şimdi ne oluyor yu kavraması biraz zor olabilir. O yüzden manipülasyon hayatımızdaki bence iktidar olgusunu yani değiştiren ve böyle hangi tarafta olduğumuzu çok kestiremediğimiz bir şey. Yani bir temel bir olayın içerisinde bir ilişkide bence zaman zaman farklı farklı yerlerinde hem manipüle eden hem manipülasyona maruz kalan olabiliriz. Gaslighting falan dediğin gibi yani bu daha büyük bir kavram orada çünkü çok bariz bir şekilde bence zarar vermeye yönelik bir şey var ama hani böyle manipülasyonda böyle İlla ki bir kişi işte bu da çok manipülatif bir kişi olmaya da gerek yok dediğin gibi farklı farklı zamanlarda ilişkide roller değişebiliyor. O yüzden de burada gerçekten şey yani tetikte olmak ve o sınırların ne olduğunu bilmek ve kendimizi tanımak şu an ne yaşıyorum ve neye uğruyorum o kıymetli.
Ya kesinlikle böyle manipülasyondan azade bir ilişki yok ve evet yani o roller değişiyor. Önemli olan dengenin hani bir tarafın sürekli manipüle ettiği pozisyonda olmaması. Bu dediğin şey yani o yücelterek yapmak da çok en sık görülen ve aslında en zor fark edilmesi zor olanlarından biri. Yani işte mesela ya sen daha iyi beceriyorsun, sen çok iyi yapıyorsun, ay şimdi benim yaptığım seninki gibi olmayacak, sen şey yap falan diye. Sonra bir noktada her şeyi kendiniz yaparken buluyorsunuz kendinizi. Bu da çok çok tehlikeli bir şey. Keza yine ebeveynlerin başvurduğu bir yöntem olarak, gerçi böyle ikili ilişkide de var ya, hatta aldatmakta da biraz konuşmuştuk. Senin için yaptım, kötü bir şey de olsa ama ben senin için yaptım. Dolayısıyla sen de bir tür suç ortağısın, sen de suçlu hissetmelisin, sen de utanmalısın. O yapılan şey utanç verici bir şeyse eğer, sen de utanmalısın. Bu şeyi paylaşmalıyız gibi bir yerden kurulabiliyor. Bir diğeri mesela bir tarafın diğerine aslında iktidarı devrediyor gibi gözüküp kontrol elinde tutuyor olmasının bir yolu olarak karşı tarafa çok güçlü hissettirmek. Yani ben zayıfım, ben eksiğim, kötüyüm, çok fenayım. Mesela bu arkadaşlıklarda karşımıza çıkan bir şey yani. Bir süre sonra karşı tarafın sürekli çok kötü olan, çok ihtiyaç sahibi olan kişinin sorunlarını dinlerken buluyorsunuz kendinizi sadece. Ve oradaki karşılıklı alışveriş İşin dengesi şaşmış oluyor. Yani kendinizi çok şey hissediyorsunuz. Ben iyiyim, güçlüyüm, sağlamım. Tabii ki ben ona yardımcı olurum. Ne oldu yine? Ah kıyamam bilmem falan. Ama bir süre sonra kendi mesela mutluluğunuzu paylaşamaz hale geldiğinizi görüyorsunuz. Ya da kendi bir ihtiyacınız olduğunda o kişiyi arayamaz hale geldiğinizi görüyorsunuz. Ve aslında manipüle edilmiş durumdasınız. Siz iyi durumda olanın kendiniz olduğunu sanırken o ilişki tamamen karşı tarafın ihtiyaçlarına göre biçimlenen bir tek taraflı bir alışveriş değil, bir verişe dönüşmüş oluyor. Hiç ruhunuz duymadan. Bunları tespit etmek çok zor. Aslında manipüle edilmiş durumdasınız. Ha karşı taraf da ben şimdi şunu şöyle bir manipüle edeyim de her şey benim istediğim gibi olsun demiyor elbette ki. İnsanlar bu kadar şeytan değil, böyle çalışmıyor. Hepimiz çok karmaşık varlıklarız. Ama mesela bu çok zor tespit edilmesi manipülasyon biçimlerinden biri. Ve aslında da bence bu da çok sık görülüyor. Ben daha kötü durumdayım demek ve yani bir süre sonra hani kendi üzüntünüzü, canınızı sıkan bir şeyi biriyle paylaşamaz hale geldiğinizde ya şimdi onu şey yapmayayım falan diye ama yani burada bir sorun var, bu ilişkinin dengesi şaşmış durumda. Mesela bu da bir biçimi ve bu her tür ilişkide görüyoruz bunu.
Evet, orada bir karşı tarafın yani daha empati yapan ya da empati yeteneği gelişmiş kişinin yardımseverliğini sürekli kullanmak üzerine özellikle arkadaşlıklarda geliştirilen bir manipülasyon şekli var gerçekten. Kapıya ayak koyma tekniği diye bir şey varmış manipülasyon yöntemlerinde ve en bilinen manipülasyon teknikleri arasında yer alıyormuş. Bu da şöyle bir şey, büyük bir yardım istemeden önce küçük bir yardım isteyerek başlamak. Küçük görünen yardımı kabul eden kişi de bu yardıma davet aslında olarak nitelendiriliyor ve bununla başladığı savunuluyor. Sonra bunlar işte gitgide artan ricalara dönebiliyor. Böyle gerçekten isimlendirilmiş manipülasyon teknikleri var. Ama şöyle demek lazım. Yani burada bir sömürme aslında şekli bu. Yani iki taraftan biri diğerini öyle ya da böyle yani gücü elinde tutma isteğiyle ya da bencil bir tavırla tamamen kişisel kazançlarını ön plana koyuyor. Bu filmden birkaç kere bahsettim sanırım. Film total olarak böyle inanılmaz iyi bir film değil ama geçtiğimiz günlerde değil ama herhalde film ekimindeydi. Narsist ve Aşk diye bir film vardı. Valerie Donzelli'nin zaten böyle bir kadın yönetmenin elinden çıktığı çok belli o filmin. Bir erkek öyle ifade edemez bence. Ya yaşamış olması lazım kadının onu ya da en azından bir şekilde gözlemlemiş olması lazım. Orada iki karakterlerden biri yani çok narsist bir karakter gerçekten. Orada Fransızcası böyle değil ama işte Türkçe'ye öyle çevrilmiş biraz daha satılır hale getirmek için. Şöyle bir sahne vardı onu hiç unutmuyorum. Bir kez daha bahsetmiştim sanırım podcastlerden birinde. Adam çok uzunca süre kadını manipüle ediyor birçok anlamda. Bütün hayatları aslında onun istekleri üzerine kuruluyor bir noktadan sonra. Ve sahnelerden birinde şöyle bir şey oluyor. İşte bir radyoda adam bir psikoloğun söylediği bir şey duyuyor. Yani işte bu narsizmle ilgili, manipülasyonla ilgili. Ve onun içinde kadına gelip şöyle söylüyor. Böyle bir şey duydum ve ben bu karakterim. Ben böyle biriyim. Buna nasıl izin verirsin? Beni nasıl böyle birine dönüştürürsün diye. Yine bunun için kadından hesap soruyordu. Gerçekten böyle bir sarmal aslında manipülasyon. Yani oradaki nerede duracağımız yeri ya da durduracağımız yeri bilmezsek o suçluluk hissi dönüp dolaşıp yine bize gelebilir. O yüzden tanımlamalar çok önemli.
Bu dediğin çok acayipmiş. Evet böyle de bir taraf var. Şimdi birkaç bir şey düşündüm, not aldım seni dinlerken. Birincisi bu kapı tekniğiyle ilgili olarak iyilik eder pozisyonda olmak ve aslında kendimizi güçlü hissediyor olmak. Orada bir fedakarlık yaptığını biliyorsun ama gönüllü yapıyorsun onu duygusu. Bu bölümde en çok aklıma düşen kitaplardan biri olan, sonunda yine söylerim, Jenny Erpenbeck'in Kairos'u, biraz bahsederim konusundan. Orada mesela gönüllü fedakarlığın yükü onu taşırken artar diye bir cümle vardı. Sahiden de böyle olduğunu düşünüyorum ve bunun farkında olmamız gerekiyor. Yani gönüllü giriyorsunuz ama sonrasında böyle bambaşka bir yere geliyor konu. İkincisi sömürme deyince, sen de sömürü deyince benim aklıma da hakikaten bildiğimiz sömürgecilik geldi. Yani şöyle bir şey var. Manipülasyona uğrarken, manipüle edilirken her zaman kötü hissetmezsiniz. Zaten mesele bu. Yani bunu tespit etmenin yolu size kötü gelen şeyi bulmak değil maalesef. O yüzden zaten zehirli ve zor ve tuzaklı. Çok iyi hissediyor olabilirsiniz manipüle edilirken. Aslında sömürge de böyle, sömürgecilik de böyle çalışan bir şey. İnsanlar hani işte Batı bize medeniyet getiriyor, aa ne güzel falan gibi bir duygudayken sömürülmekteydiler. Çok sonradan anlaşıldı aslında verdiğinin aldığından çok daha az olduğu. Dolayısıyla zaten sıkıntılı olan şey bu. Yani iyi hissediyorum ya ben, iyi geliyor bana deyip işin içinden çıkamıyor insan. Yani bakmak lazım. İyi hissediyor olmanız, tetikte olmamanız gerektiği anlamına gelmez. Şimdi bu tabii ki manyaklaşmanın alemi yok. Yani her şeyi sorgulamanın şey yapmanın. Ama arada yoklayan bir duygu varsa sanırım ona bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi yani gönüllü yapılan ve iyi hissettiren bir sürü şey de aslında oradaki güç dengesini tersine çeviriyor olabilir.
Love bombing de biliyorsun. O da bir manipülasyon tekniği olarak aslında sayılıyor. Yani o ilgi ve sevgi bombardımanının arasında böyle çok görünmez kılınabiliyor böyle şeyler.
Katılıyorum. Bence bunu ayrıca bir bölümde başlı başına konuşabiliriz bu arada.
O yüzden hani oradaki gerçekten böyle büyük duyguların arasında gizlenmiş böyle minik minik şeyleri çoğu zaman tespit etmek çok çok daha zor oluyor. Bir de şöyle bir kısmı var. Üçgen oluşturma deniyor buna. Manipülatör kişi böyle düşünen sadece ben değilim tekniğini kullanıyor. Mesela bu da çok rastlanan bir şey aslında ilişkilerde. İşte arkadaşlarına da aynısını yapıyorsun. Herkese böyle davranıyorsun. Sadece bana değil. Çok yapıyormuşum ben ve o yüzden bu kadar iyi seslendirme yaptım.
Gerçekten çok başarılıydı. Biraz ürkmedim değil yani.
Ama yani bu yani baş etmesi de bir anlamda çok zor bir şey. Gerçekten buna düşebilirsiniz. Herkese mi gerçekten böyle davranıyorum ya da herkes böyle düşünüyor'yu kullanmak. Yani bu hani böyle tanımlıyorum özellikle ki böyle sık rastladığımız bir şey. Yani ilk başta duyduğunuzda kulağa çok kötü gelmiyor. Herkese mi böyle davranıyorum? Karşı taraf şöyle davranıyorsa bunda bir sıkıntı yok. Yani burada bir problem var. Herkese böyle davranıyorsun. Bunu çözmek için birlikte bir şey yapalım. Adım atalım. Bu gayet yapıcı bir taraf. Ama karşıdaki kişiyi yalnız bırakmak amacıyla yapılıyorsa işte o zaman evet bu bir manipülasyona giriyor ve karşı tarafta manipülatör kişi de bundan bir çıkar sağlıyor.
Bir de orada şeyde tetikte olmak lazım. Orada böyle bir takım sınırları muğlaklaştırıp genelleyerek söylüyor insan bunu. Yani mesela küçücük bir şey, bir kavga ettiniz mesela, hoşuna gitmeyen bir şey yaptınız. tersledinizi atıyorum, ters konuştum. Mesela diyor ki sana, sen zaten böylesin, arkadaşlarına da böyle yapıyorsun. Arkadaşlarımla ilgili verdiği örnekte mesela diyelim ki, gerçekten çok hak edilmiş bir tersleme mesela, belki orada şey yaptığım, hakkımı korumak için yaptığım bir şey. Aynısı değil, böyle şeklen benzediği için böyle dediğim gibi sınırlarımı uzaklaştırıp sanki genel geçer bir şeymiş gibi söyleme. İnsan ilk anda bir dakika ya, o onunla aynı şey değil ki diyemiyor ve yapıyor muyum acaba gibi bir şey. Orada çuvala koyup karıştırma çok ilk başvurulan yöntemlerden biri. O yüzden yine oradaki nüanslara bakmak lazım. Çünkü insanın ilk tepkisi hayır ya öyle değil demek oluyor. Ama nereden öyle değil? Orasını kaçırıyoruz genelde. Evet, bunu eklemek istemiştim.
Evet, oradaki o sürekli eleştiri altında ve hata yapacakmış gibi hissetmek de çok, birincisi çok yorucu bir şey. Yani kimsenin öyle bir durumda kalmasını açıkçası istemem. Ya benim de zaman zaman böyle ilişkilerimde içine düştüğüm bir şey oldu çünkü bu. O tarafı böyle hani evet bu kadar konuştuk yani işte manipülasyon şöyle böyle ama ne olacak yani hani bundan nasıl kendimizi koruyacağız? Şunun tanımını iyi yapmakta yarar var. Yani o insanla beraberken bu illaki bir partner olmak zorunda değil, arkadaş, anne, baba, her kimse ya da iş yerinde böyle şeyler de yaşanabilir. Beraberken kendimi nasıl hissediyorum ve işte onun yanında değilken kendimi nasıl hissediyorum? Bir kere onun sınırlarını iyi çizmekte yarar var bence. Çünkü bazen insan o ilişkinin içerisinde bambaşka, dışında bambaşka biri olabiliyor. Ve arada bir rahatlama varsa ve başka bir yere geçiyorsak o manipülatör kişinin yanında değilken onu iyi tanımlamak lazım. Ve tabii ki o suçluluk ve kendinden şüphe etme haline dikkat etmek lazım. Çünkü gerçekten bence en yoğun kısmı bir, en başta söylediğimiz gibi o suçluluk yani suçlu hissetme. Bir de o şüphe, çok insanın içini yiyip bitiren bir şey. Yani kendinle alakalı şüpheye düşme hali. Onları iyi görmekte yarar var.
Katılıyorum. Yani çok zor yine de tespit etmesi. Ama bence insanın, tekrar ediyorum, manipülasyon insana illa her seferinde kötü hissettirmeyebilir. İyi de hissettirebilir. Dolayısıyla bir insanla ilişkinizde, arkadaşlık, ebeveynlik ya da aşk ilişkisi neyse, kendinizi tanıyamıyorsanız iyi veya kötü orada bir durmak lazım. Yani o yine Kairos'tan bir cümle söyleyeyim. Kendini tanıyamıyor. Hangi duyguları gerçek, adama ya da kendine karşı hangi duyguları sahte anlayamıyor diye bir şey var. Bu tam bir manipülasyona uğramış insan durumu aslında. Kendinizi bir ilişkide dediğim gibi çok iyi, ya ne kadar vericiyim, ne kadar, kendinizi süper buluyorsanız da ona karşı bambaşkayım. Orada da bir şey olabilir. Niye o kadar başkasın? Yani bir insan bir insana iyi gelebilir, bir insan bir insanı değiştirebilir. Herkes herkesi değiştirir hatta. Ama olduğunuzdan çok başka bir şeyseniz, o hal hoşunuza bile gidiyorsa, yani böyle içimden o cayip anaç ve şey bir şey çıkardı diye. Yani bilmem hani ya 30 yıldır hiç çıkmamış o şey orada çıktıysa acaba belki de o siz değil misiniz? Size ait olmayan bir şey mi çıkan şey diye bakmak lazım. Dediğim gibi çok zor bunları tespit etmek. Ben senin söylediğin o suçluluk ve şeye bir de bunu eklemek istiyorum yani şüphe kısmına. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Manipülasyon çok korkakça bir şey. Yani manipülasyon bir şey elde etmek için yapılıyor ve o elde etmek istediği şeyi açıkça söyleyemeyen ama cesaret olmadığı için ama içten içe onu istemeye hakkı olmadığını bildiği için, istediğinin adil bir şey olmadığını bildiği için bir insan bir insanı manipüle etmeye çalışıyor. Yani bana karşı şöyle olmanı, şöyle yapmanı istiyorum demeyi eğer kafasında meşrulaştıramıyorsa manipüle ederek elde etmeye çalışıyor. Çalışıyoruz hepimiz yani. Bunlar bir takım canavarlar değil. Dolayısıyla manipülatörden bu anlamda korkmamak gerekebilir. Çünkü karşımızda korkakça davranan biri var. Cepheden dövüşemeyen, açıkça söyleyemeyen, iletişim kuramayan. Korkak birinden de çok korkmanın alemi yoktur aslında, höt deyince kaçar korkaklar. Onu hatırlatmak istiyorum ve yine aşık kadınlardan bir cümle. Bazen bir avcı avından daha kötü duruma düşebilir diyordu. Düşebilir. Bunun her zaman mümkün olduğunu ve sadece tetikte olmak gerektiğini ve kendimizle ilişkimizin kopmasına müsaade etmemek gerekiyor. Asıl mesele bu yani. Gerçekliğe dair algımızın çok değişmemesi lazım, iyi veya kötü anlamda. Bence manipülasyonla baş etmenin en temel şeylerinden biri bu diye düşünüyorum. Eklemek istediğim şey yoksa da filmlere ve kitaplara geçelim diyorum.
Mutlu bir yerde bitirmek istedim gibi hissettim.
Mutluyum bugün, seçim kazandık.
Evet, kesinlikle. Bir de tabii güvenli alanlar oluşturmakta, güvenli bir çevre ve alan oluşturmakta her zaman yarar var. bazen de bizim göremediğimizi belki etrafımızdaki insanlar görüyor olabilir yani. Ona da her zaman kapıyı kapatmamak lazım. Benim bugünkü filmlerim, Narsist Aşk'tan bahsettim zaten, Valeri Donzelli'nin filmi. Babis Makridis'in Zavallısı koydum ben. Acayip manipülatif bir karakterin ve hatta işte o manipülasyonun sonucunda yarattığı gerçek dışılıktan zevk alan ve onunla yaşayan bir karakterin hikayesiydi bu da. Bu son dönem Yorgos Lanthimos'un bıraktığı tuhaf Yunan dalgasının temsilcilerinden biriydi Babis Makridis. Bir de Darren Aronofsky'nin Mother'ını koydum ben buraya, anne. O film böyle birçok açıdan değerlendirilebilir, farklı farklı yerlerden. Birçok okuması var aslında ama bütün okumaları, yani bunun din tarafındaki okumasını da ben böyle birazcık manipülasyonla bağdaştırıyorum zaten. Ama o uzun bir konu, hiç oraya girmeyelim. Sana devredeyim kitaplar için.
Kitaplardan önce iki sorum var. Çünkü benim aklıma iki bambaşka film gelmişti. Ben de böyle birkaç bölümdür haddimi aşarak filmlerle ilgili konuşuyorum ama ben de fişler izliyorum be Tuğçe, senin kadar olmasın. Şu David Fincher'ın Gone Girl'ü ilk aklıma gelenlerden biri. Bir de Maive'nin Monroe'su Prensim. Ne düşünürsünüz hocam, bu iki filmi de bu kategoride inceleyebilir miyiz?
Gone Girl listemdeydi aslında, bugün böyle bahsedeceğim ama çok uzatmamak için girmedim. Monroe'yu nasıl atlamışım diye üzüldüm ki çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Ki bence o da önemliydi. Böyle hiç gösterilmeyen bir şey göstermişti bence o dönem zaten çektiğinde filmi. O yüzden teşekkür ediyoruz Eylül Hanım bu önemli katkılarınız için.
Keza bizim sinemamızdan da bu eksenden ilerleyip Issız Adam'ı da koyabiliriz bence. Orada da çok manipülatif bir hikaye izliyoruz.
Evet. Evet, yani o farklı farklı şeylerinden ele alınabilir sanırım Issız Adam.
Evet, neyse. Monroe'yu tabii sana hatırlamaman normal. Sen 48 senedir sağlıklı bir ilişkinin içinde bulunan biri olarak hani izlemişsindir o zaman. Aa, ne kadar ilginç falan deyip böyle egzotik bir şey gibi gelmiştir. Ben o zaman o filmi izlediğimde la kahretsin, böyle şeyler yaşıyoruz gerçekten hepimiz falan gibi bir duygu.
Yıkılmışsındır evet. Diye tahmin ediyorum. Çok evet, ben izlediğimde gerçekten öyle bir etkisi aynen. Olmuştu bende. İşte. Konforlu. Böyle şeyler yaşamadık. Tüh, heyecanlı da aslında heyecanlı da olabilir miydi gibi.
Ya gibi acayip bir heyecan gerçekten. Neyse evet, ben izlediğimde böyle o yıllarda bir de epey geçti. Üstünden 7-8 senesi var herhalde o filmin. Böyle bayağı paralize olmuştum. Ay evet falan diye. Neyse ben de hızlıca kitaplarımı sayayım. Zaten saydım. Elfriede Jelinek'in Avusturyalı yazar Aşık Kadınları. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Acayip asap bozucu bugünkü bütün kitaplarım. Yani hakikaten okurken yüreğimin sıkıştığı kitaplar. Konumuz manipülasyon olunca tabii ki neşeli bir şey yok. Ona göre okuyun yani. Çok zehirli ve tekinsiz kitaplar seçtim. Ve ne tuhaftır ki hepsi Avrupa'nın Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa filandan geldi. Akdeniz ülkelerinde falan hiç ben bulamadım yani. Oralarda böyle bu konulara giren pek kitap yok. Daha böyle bir soğuk ülke şeyi sanırım bu işler yani.
Deniz ülkeleri hala flört zannediyor onu.
Aynen ya. Öyle evet.
Daha isimleri pek olmadı.
Doğru. Bir tane var gerçi. Neyse şöyle, bir Alfred'e Jelinek'in Aşık Kadınları. Bu bence aileye, aşka dair, özellikle aileye dair ve işte ilişkilerin ne kadar zehirli olabileceğine dair çok acayip bir kitaptır. Bir diğeri Jenny Arpenbeck'in Kairos'u. Hakikaten yani manipülasyonun kitabını yazmış bir adam. Eğer kendisini öldürmek istemeden okuyabilirseniz tebrik edeceğim. Gerçekten çok zor da okuması. Korkunç bir şey hikayesi. Yani manipülasyonun her biçimini kullanıyor. Bir diğeri Magda Sabo'nun Yavru Ceylan'ı. Burada da çok manipülatif bir kadını okuyoruz. Anlatıcımız tiyatro sanatçısı, oyuncu bir kadın. Ve bence çok güçlü yazılmış yani. Çok manipülatif çünkü çok yaralı. O manipülasyonlar sonucunda elde edeceği şeylere aşırı ihtiyaç duyan bir karakter ve çok iyi yazılmış bir karakter tabii ki. Yani bıktınız her hafta her konuya aynı kitap ama işte bu Fransa'dan geliyor. Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliği ama burada demesem olmazdı. Yani oradaki bence bütün oradaki anlatılan bütün ilişkilerdeki ana dinamik manipülasyon. Ama özellikle Teresa'ya uygulanan manipülasyonu anlasak ayıp ederdim. Bir de işte bu aile şeyinden ötürü yine Vigdis Hjorth'un Mirası geldi aklıma. Orada da babanın yaptıklarına karşı annenin çocuğu manipüle etme çabası. Yani hatta bayağı bir gaslighting orada yapılan şey. Bir de onu koymak istedim bir biçimi olarak. Evet, benden bu kadar. Var mı eklemek istediğim bir şey? Kapatıyorum izninle.
Buyurun kapatın efendim.
Teşekkürler. Efendim kapatırken yine... Destekçimiz Doku Kliniğe çok teşekkürlerimizi sunalım. Bir süre böyle ilişkisel konularda, ikili ilişkilere dair konularda dolaşacağız. Dolayısıyla konu önerileriniz olursa bize yazınız. Bu bölümde adı geçen kitapları ve filmleri her zaman olduğu gibi Instagram hesabımızda bulabileceğinizi hatırlatalım. Herkese dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve şimdiden mutlu bir hafta sonu dileriz. Görüşmek üzere.